Gija Çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Bir icat çıkarma programıyla daha birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nden Cemil Ocaklı hocamız ve aynı zamanda Turkuaz ekibinden, Turkuaz takımından Mustafa Buğra Okurer ve Hasan Koska. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Bir Teknofest yarışmasında dereceyle nasipse Ankara'ya geldiniz. Teknofest'te bir derece aldınız. Tabii bu konularda Teknofest yarışmasındaki bu girişimcilik kavramıyla birlikte artık topluma sirayet eden bir kavram oluştu. İşte girişimcilik veya Teknofest aklı diye bir kavram oluştu. Bu noktada da siz de bu kadar yarışmanın, bu kadar üniversitenin, bu kadar girişimcinin içerisinde bir dereceyle döndünüz. Öncelikle tebrik ederiz bu konuda.
Teşekkürler.
Tabii burada ne yaptınız sorusunu sormakla başlayabiliriz. Yani Teknofest'teki o dereceniz nedir sizin? Bize bundan bahseder misiniz?
Tabii, memnuniyetle. Öncelikle ben Cemil Ocak, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğretim üyesiyim. Fakültemiz bünyesinde kurulan Turkuaz takımı bu sene ilk defa düzenlenen Hyperloop geliştirme yarışması. Yani Teknofest bünyesinde ilk defa düzenlenen Hyperloop geliştirme yarışmasında birinci oldu. Aynı zamanda önemli rekorlar da kırdı. En yüksek Hyperloop aracını, en yüksek hıza ulaşan Hyperloop aracını geliştirdi. Ben çok kısa takımımızdan bahsedeyim isterseniz.
Tabii ki.
Turkuaz takımı aslında 2022 yılı başlarında kurulan, önceliğini işte elektrik elektronik mühendisliği öğrencilerinin, kendi öğrencilerimizin, ağırlığı 3. sınıftan oluşan öğrencilerimizin barındırdığı bir takım. Bu takım tabii bu yola koyulurken işte biz bu sene ilk defa Teknofest'te bir yarışmaya katılacağız, yeni bir takım kuracağız derken çok farklı kategorilere baktı. Çünkü gerçekten Teknofest kapsamında gerçekten heyecan uyandıran çok farklı kategorilerde onlarca yarışma var. Yarışma kategorisi var. Ama Hyperloop geliştirme yarışması ayrıca bir dikkatlerini çekti. Belki hem burada Hyperloop teknolojisinden ve Türkiye'deki altyapıya da kısaca eğer müsaade varsa bahsetmek, değinmek isterim. Tabii gençlerin niye bu kadar heyecanlandırdı? Çünkü Hyperloop kelimesi Elon Musk'la birlikte dünyada da popüler olan konulardan biri, işte Türkçesi de hız yuvarı olarak da Türkçesinde kullanabiliyoruz. Tabii dünyada teknoloji çok hızlı ilerliyor. İşte örneğin bilgisayar teknolojisine baktığımızda, çip teknolojisine, elektroniğe baktığımızda özellikle son 50 yıldaki gelişmeler inanılmaz hızlı. Ama aynı varyasyonda ulaşıma baktığımızda ulaşımda benzer bir hız veya bu hıza yaklaşabilecek bir hız göremiyoruz, değil mi? Yani yüksek hızlı trenler evet ülkemizde son yıllarda daha çok ön plana çıkmışken ama dünyada epey zamandır, onlarca yıldır kullanılan yapılar. İşte keza uçak veya diğer ulaşım, konvansiyonel ulaşım yöntemleri aslında bilinen ama işte uçağın hızı işte 10 katına çıkmadı. Örneğin 5 katına çıkmadı. Dolayısıyla aslında buraya atıfta bulunan bir yapı. İlk defa 2013 yılında Elon Musk'ın bahsetmesiyle, bir ifadeyle ortaya koyduğu bir yaklaşımla dünyada tanınıyor ve popüler hale geliyor. Buradaki temel konsept de evet biz 5. nesil bir ulaşım teknolojisi geliştirelim. Mevcutlardan daha farklı olsun ama işte örneğin bugünkü en yüksek hızlı trenden 3 kat daha hızlı olsun. Örneğin 1200 kilometre hıza ulaşabilsin. Ama 1200 kilometre hıza ulaşabilen bir araç için hava sürtünmesinin, zıt yönde bir hava sürtünmesinin, onu frenleyecek bir kuvvetin ne kadar büyük bir kuvvet olabileceğini düşünelim. Ve bununla birlikte de enerji sarfiyatına ne kadar büyük bir etki ettiğini düşünelim. Dolayısıyla daha yüksek enerji tasarrufuyla ya da daha az enerjiyle çok daha yüksek hızlarda daha çevreci bir ulaşım teknolojisi aslında hedefleniyor burada. Bunun için de temel konsept evet bu yüksek hava sürtünmesini, hava direncini evet vakum içerisindeki bir tünelle ortadan kaldıralım. Ve buna yönelik çeşitli varyasyonlarda teknolojileri dikkate alalım. İşte bunlardan biri de işte halihazırda zaten yurt dışında da bildiğimiz işte maglev benzeri, manyetik askılama, manyetik levitasyon, yani tamamen havada askılanmış bir tren teknolojisi. Sadece bununla sınırlı da değil. İşte bunun içinde tekerlek tahrikli yapılar ya da hava tahrikli yapılar gibi çok farklı varyasyonları da aslında burada var. Zaten bununla birlikte de yurt dışında düzenlenmiş bir takım belli yıllarda düzenlenmiş yarışmalar da vardı. Çünkü amaçlanan şey de şuydu. Evet, yani bu alanda, bunun için kurulan özel alanda farklı beyinler, farklı öğrenciler, farklı girişimciler acaba ne kadar farklı teknolojilerle en verimli Hyperloop aracını geliştirebilir. Çünkü burada bir sınırlama yok. Çünkü evet, mevcut konvansiyonel yapıları zaten iyi biliyoruz. Ama öyle bir yapı ortaya çıksın ki daha verimli, daha güvenli, daha çevreci olsun. Ve biz ulaşımdaki sadece insan taşımacılığı anlamında düşünmeyelim bunu. Aynı zamanda bu Hyperloop teknolojisiyle birlikte kargo taşımacılığı da başka bir seviyeye gelmesi planlanıyor. Yani 1000-1200 kilometre hızlar demek. Buradan bir kapsüle koyduğunuz bir kargonun işte İstanbul'a inanılmaz hızlı bir şekilde dakikalar içerisinde ulaşabilmesi demek. Böyle bir yapıyı aslında hedefliyordu. Bu sene de ilk defa Teknofest çatısında bu düzenlendi dedik. Bu yarışma organize edildi. Burada Sanayi Bakanlığımızın ve TÜBİTAK'ın, özellikle TÜBİTAK RUTE'nin, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nün altyapısında, kendilerinin de teknik sponsorluğunda bir 208 metrelik bir Avrupa'nın en büyük tünelini inşa ettiler. Böyle bir altyapı hazırladılar. Bu yarışmaya katılacak üniversiteler için çok muazzam bir altyapı gerçekten. Çünkü bu altyapı olmadan bizim geliştirdiğimiz araçları bir yerde test etme, sürme, deneme şansımız da yok. Dolayısıyla altyapı çok önemliydi burada. Ve bu yarışmaya Turkuaz takımı da Şubat ayında bu heyecanla, bu beklentiyle katılmaya karar verdi. İşte çeşitli raporlama süreçleri, teknik tasarım raporları gibi gerçekten mühendislik tasarım anlamında önemli aşamaları raporladılar ve özellikle yaz aylarına yarışma takviminin, çünkü 15-20 Ağustos tarihleri arasında bu yarışma Gebze'de düzenlendi, TÜBİTAK RÜTE tesislerinde. Oraya doğru yaklaştıkça artık gece gündüz üretim mesaileri başladı. Tamamen sanayide vakit geçirme, problemleri çözme, problemlerin üstesinden gelme gibi mühendislikle iç içe pek çok kavramla üretim anlamında da arkadaşlar karşı karşıya kaldılar. Ve gelinen noktada da Türkiye'nin en hızlı Hyperloop aracını geliştirdiler. Tüm teknik kontrollerden başarıyla geçtiler ve tüm görevleri başarıyla yerine getirerek birinci olmaya hak kazandı bu gençler. Onları bir kez daha ben de tebrik ediyorum sizlerin huzurunuzda.
Tebrik ederiz burada dinleyicilerimizin nezdinde. Tabii burada Turkuaz takımından bahsettik. Turkuaz takımından kaptanımız da Hasan Koska. Siz de tekrardan hoş geldiniz. Bizimle bu heyecanınızı paylaşır mısınız bu süreçte?
Bu süreç aslında bizim yönetmek istediğimiz ve içerisinde olmak istediğimiz, milli duygularla içerisinde olmak istediğimiz bir süreçti. Bizim de buna bir okulumuzu bitirmeden katkımız olsun istiyorduk. Bu şekilde hocalarımızın da yönlendirmesiyle, proje süreçlerinde çünkü pratik bilgiler edinebilmemizi de istiyorlardı. İş hayatında daha tecrübeli hale gelebilmek için ilk başlangıçta. Evet. Hocalarımızın da yönlendirmesiyle 2022 Şubat ayında Turkuaz takımını kurduk. Hangi alanda yarışmaya başvuralım diyerek araştırmaya başladığımızda Hyperloop teknolojisini fark ettik. Türkiye'de bu alanda ilk defa yarışma düzenlenecekti. Tekrardan Hyperloop teknolojisinin dünyada ne durumda, ne yapabilir ve Türkiye'de bunun uyarlaması ne şekilde olabilir şeklinde bir araştırmamızı yaptık. Bu yarışmaya katılmaya karar verdik. O andan itibaren tasarım süreçlerimiz, üretim süreçlerimiz, yarışma süreçleri aslında tam profesyonelce ilerlemesi gerekiyordu bizim için. Bu da çok zorlu bir süreçti çünkü pandemi gibi bir süreçten çıktık. Bunun akabinde tekrardan hem okul sürecini yönetmek hem de böyle zor bir alanda bir proje sürecini yönetmek bizim için gerçekten zor oldu. Ama takım arkadaşlarım her geçen gün yorulmaktansa daha bir güçlenerek, daha zaman azaldıkça problemler de artıyordu. Ama problem arttıkça daha da güçlendiler. Bu konuda hepsine çok teşekkür ediyorum. Şu an hepsi burada değil ama hepsine bu alanda minnettarım. Daha da güçlenerek ilerledik. Üretim sürecinde birçok noktada destek aldık. Manevi destek aldık. Çünkü ülkemiz için bir şeyler yapıyorduk. Sadece kendi kariyerimiz odaklı ilerlemiyorduk. Bu ülkeye bir fayda sağlamak istiyorduk. Hem zamanımızda hem çalışmalarımızda fayda sağlamak istiyorduk. Bu şekilde ilerliyorduk. Bunun da herkes farkındaydı. Bu şekilde çalıştık. Yarışma sürecine kadar birçok kez uykusuz kaldığımız noktalar oldu. Evet, hocamın da bahsettiği gibi son günlerde çok uykusuz kaldığımız noktalar oldu ama hep değeceğini bilerek ilerledik. Bunun sonunda evet şu an burada oturacağımızı bilerek, bu yerlerde güzel insanlarla oturacağımızı bilerek devam ettik, pes etmedik. Güzel bir başarı elde ettik. Hem performans birinciliği elde ettik, hem Türkiye'nin en hızlı aracını ürettik. Hem prens sistemi anlamında dünyada bu alanda öncülük ettik. Prens sistemine dünyada bir beğeni geldi, övgü topladı. Tasarım alanında da en iyi kapsül tasarım ödülünü aldık. Ve aynı zamanda sunumumuzda Karadeniz Özel Sunum Ödülü, proje sunumunda Karadeniz Özel Sunum Ödülünü almaya kazandık. Bu aslında bir projenin tasarım süreci, performans, uygulanma ve bunun halka tanıtılması, uygulanması, dünyaya bunun tanıtılması. Aslında proje tamamen bu süreçlerden ilerliyordu ve biz bu alanda bu 3 ödülü de almış olduk. Bu da bizim için büyük bir tabii ki de onur. İlerledik. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha güzel başarılar elde edeceğiz. Bundan hiçbir kuşkum yok. Daha da büyüyerek ilerleyeceğiz. Bu süreçte bizim yanımızda olan sponsorlarımız haricinde yanımızda olan Sayın Rektör Hocamız Musa Yıldız. Sürecin en başından beri takipçisi oldu kendisi. Diğer üniversitelere nazaran düşündüğümüzde rektörle öğrencilerin arasında direkt bir kontak olması bizi tabii ki de daha da güçlü kılıyordu. Çünkü arkamızda onların olduğunu bilmek, yani biz düşsek de onlar bizi kaldırır diye buna güveni güveniyorduk. Evet, bu güven vardı. Evet, çünkü mesela daha önceden de baktığımızda üniversitede biraz daha resmiyet vardır diğer okullara göre. Üniversitede daha fazla resmiyet vardır. Arada bir silsile daha yüksektir, daha fazladır. Ama bu projenin başarabilmemiz için bizim de çalıştığımızı gördükçe herkes destek oldu. Okulumuzdaki hocalar. Ayrıca Sayın Akademik Danışmanımız Cemil Ocak çok noktada fedakarlık yapıp bizim yanımızda oldu. Sanayide kaldık, kendisi geldi aldı. Bize yemek yedirdi, kahve içirdi, günler çok fazla oldu. Hani cebinden verdi, siz öğrencisiniz asla. Cebinden verdiği çok fazla oldu bu şekilde. Her zaman hocam gece 3'te arıyorduk, hocam böyle bir sorun var. Gece 3'te gelip aldığı oldu, bizi evimize bıraktığı oldu. Yani bu tür olaylar çok fazla yaşandı. Bizi de tabii ki de daha da bağladı bunlar. İnancımızı arttırdı. Hocalarımıza olan inancımızı arttırdı. Projeye olan inancımızı arttırdı. Ülkemizin geleceğine dair inancımızı arttırdı. Bu şekilde olaylar yaşayarak güzel bir süreci tamamladık. Evet. Neticesini de aldık. Daha güzel neticeler almak için de en kısa sürede tekrar toplantılara başladık zaten. Şu anda geçtiğimiz hafta direkt bu konuda hemen değerlendirme toplantılarına başlayıp önümüzdeki süreci planlamaya başladık. Sabırsızlıkla bekliyoruz önümüzdeki yılları.
İnşallah bir dahaki süreçlerde yeni başarılarla.
Evet.
Tabii yapmış olduğunuz iş nezdinde de hız kavramı var hocam. Yani çok hızlı kurulmuşsunuz, çok hızlı başarıya ulaşmışsınız. Tabii bunların hepsi içerisinde bir hız kavramı var yani. Takım kaptanımıza da Mustafa Buğra Okurer'e de tabii hız kavramı üzerinden bu süreci anlatmasını istiyoruz sizden de.
Ya şöyle, Hyperloop geliştirme yarışması zaten ulaşım teknolojisi olduğu için yüksek hızlara çıkmamız bekleniyordu bizden. Biz de işte bunu en iyi şekilde nasıl yapabiliriz, yüksek hızlara nasıl çıkabiliriz diye düşündük. O yüzden sistemimizde, itki sistemimize teker tahrikli dediğimiz bir sistem uyguladık. Bu zaten yarışma sonucunda bize güzel bir başarı verdi. Yarışma esnasında saatte 92 kilometre hıza çıktık. 160 metreye bize hızlanma alanı verildi. 160 ile 180 metre arasında da yavaşlama alanı verildi. Durma mesafesi verildi. Biz 160 metre boyunca hızlandık ve 2 metre mesafesinde durduk. Aslında hızdan ziyade durma da burada bir olay. Çünkü belli bir alan var. Bu tünelin sonunda kapalı. Durmazsak tünelin sonundaki kapağı vuracağız. Aracımız boşa çıkacak. Bütün emeklerimiz boşa gidecek.
Mantıken de bir frenleme sistemi, bir durma sistemi olması lazım diyorsunuz ya.
Diskalifiye oluyoruz.
Evet, kesinlikle öyle.
Kriterlerden birisi de durması yani, evet. Hızlanmasında.
Evet. Zaten dediğimiz gibi hani biz şu an birinciliğimizi aldık. Ama Türkiye'de de parkuru tek tamamlayan ve en hızlı tamamlayan takım olarak aldık aslında birinciliğimizi. Yani gene söyleyeyim, 92 km saat hıza çıktık. 2 metre mesafesi içinde de durduk. İşte önümüzdeki zaten bizim şu an bu hız aslında bize göre bir düşük. Yani biz daha fazla hedef bekliyorduk kendimizden. İşte yolda yaşadığımız aksilikler oldu. Çünkü uzun bir süreç. Tam ne olacağını kestiremiyorsunuz. Bir şeyler planlıyorsunuz ama her zaman ona göre gitmiyor. İşte önümüzdeki süreçte aslında biz şu an mesela biraz geç başladık aslında. Hani orada yaşadığımız aksilikler olsun, hazırlıksızlık. Ama şu an daha erkenden.
Ona geç demeyeyim de hızlı başladık diyelim.
Aslında öyle.
Yani çok hızlı başladık diye.
İşte önümüzdeki süreç yani bir sonraki yarışmada zaten kendi hız rekorumuzu da kırmak istiyoruz. Hani gene elimizde Türkiye birinciliğini bırakmayıp kendi hız rekorumuzu kırıp daha yüksek hızlara çıkmayı planlıyoruz. Zaten Hyperloop'un amacı da bu. İşte şu an günümüzdeki ulaşım teknolojilerinden daha hızlı olması planlanıyor. İşte yüksek hızlı tren olsun, maglev trenleri olsun. Hani bunlardan kat kat hızlanıp hocamızın başta dediği gibi Ankara-İstanbul arası gibi bir mesafeyi 15 dakika gibi kısa bir mesafeye düşürmesi bekleniyor. Zaten hani hızla beraber zaman kavramı da burada. Yani zaman kavramı çok önemli. O yüzden bununla beraber hız kavramı da ortaya çıkıyor. Bizim yarışmamızda da hız dediğiniz gibi çok önemli. Biz bu teknolojiyi de geliştirerek umarım
daha da hızlanacağız.
Evet, inşallah. Kesinlikle öyle.
Cemil Hocam, hız nedir? Yani teknolojik olarak hep bir hızdan bahsetti. Hız nedir hocam? Yani niye hızlanıyoruz? Ne gereği var? Olağan akışıyla olamaz mı
evet,
bir şeyler?
Yani konuyu herhalde biraz zamanla bağlayarak düşünmemiz çok önemli. Zaman çok kıymetli. Biraz önce de ifade etmiştim aslında. Yani evet işte bilgisayarlarımız çok hızlandı. Günlük hayatımızdaki her şey hemen hemen tüm teknolojik yapılarda bu hızla ilgili parametreleri görüyoruz. Ama ulaşımdaki hız dediğim gibi aslında beklenen diğer teknolojilerdeki hıza bağlı olarak beklenen düzeyde de aslında artmadı. Yani bugün 10 yıl önceki işte örneğin yüksek hızlı tren ya da bir uçak yolcu uçağı yani aşağı yukarı aynı hızlardan bahsediyoruz. Tabii bu daha yüksek hızlara çıkmanın ekonomik olarak bir takım dezavantajları söz konusu. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Zaten Hyperloop'ta da bunu arıyoruz. Yani çok daha yüksek hıza çıkalım ama kilometre başına maliyet çok daha düşük olsun. Yani bunu da amaçlıyoruz açıkçası. Dolayısıyla zamanı kazanmaya çalışıyoruz. Yani biz işte İstanbul-Ankara arasını 15 dakika indirdiğimizde paha biçilemez bir şeyden yani zamandan kazanmaya çalışıyoruz. Aslında biz her bir dakika ya da 30 saniye ya da 1 saat için bir bedel ödemiş oluyoruz aslında. Ya da bunun karşılığını verebilmek için, bunun pahasına erişebilmek için hızlanmaya çalışıyoruz. Hayatımızın her aşamasında bu var. O yüzden 5. nesil ulaşım teknolojisi olarak adlandırılırken de zaten ön plana hız kavramı çıkıyor. Yani evet biz ulaşımını daha hızlı hale getirirsek bugün 4 saat olan bir yol 15 dakika olacak ve 3 saat 45 dakika işte belki çocuklarımızla daha fazla vakit geçirmemize sebep olacak.
Teknoloji nedir sizin gözünüzde, sizin açınızda?
Aslında teknoloji yani tabii askeri veya işte savunma sanayi anlamında veya günlük kullanım anlamında da çeşitlendirebiliriz ama aslında baktığımızda çok basit düşünün. Hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığıyla da alakalı. Yani bugün teknoloji diye bahsettiğimiz şeyin en basit anlamında sıradan bir vatandaş açısından da değerlendirdiğimizde hayatımızı nasıl kolaylaştırdığının bir ölçütü aslında. Ben biraz bunu böyle değerlendiriyorum. Yoksa çok spesifik alt başlıklardan bahsedebiliriz ama teknoloji işte ulaşım teknolojisi diyoruz. İşte zamandan kazanıyoruz. İşte yüksek hızlara ulaşıyoruz. Ya da işte bilgisayar teknolojisinden bahsediyoruz. Daha hızlı işlem gerçekleştirebiliyoruz. Daha yetenekli işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Ya da bir insanın insan kabiliyetiyle yetemeyeceği durumlarda makineleri kullanıyoruz. Yani belki de çoklu insan yeteneğine ya da bir insanın yetişemeyeceği düzeyde işlem yapma yeteneğine ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla aslında bunların totalde hepsi bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Bugün günlük hayatta işte telefonumuzdan barkod okutuyoruz, ödeme yapıyoruz. Bunu türevlerini de yaparız. Cüzdan taşımıyoruz. İşte kredi kartıyla pek çok işlem gerçekleştiriyoruz. Bilgisayardan alışveriş yapıyoruz. İşte kargolarımız otomatik olarak geliyor gibi aslında totali benim açımdan hayatı ne ölçüde kolaylaştırdı. Dolayısıyla gerçek anlamda hayatımızın pek çok aşamada kolaylaştığını görüyoruz. Tabii askeri uygulamalar açısından baktığımızda da teknolojinin de bir ölçütü. Belki pek çok uygulamanın aslında ilk defa orada denendiğini, daha sonra da belki sivil kullanıma aslında evrildiğini görebiliyoruz. Bunların işte bir arayış olması gerekiyor ve bu arayışın sonucunda aslında teknolojik bir gelişim oluyor. Ve bunlar da insanlığın yararına kullanılıyor. İnşallah insanlığın yararına da kullanılmaya devam edecek.
İnşallah tabii. Burada tabii bir de faydalı olabilmesi için bir girişimcilik kavramı olması lazım. Birileri bunu dert etmesi lazım ve bu derdin de çözümüne ulaşması lazım ki bu konuda da yani Turkuaz takımı olarak girişimcilik nedir diye bir soru soralım sizlere. Sizin nezdinizde girişimcilik nedir?
Girişimcilik aslında kendini tanıyan, kendine güvenen insanların ya da insanların topluluğun, bir topluluğun sistemdeki açığı kapatma hamlesi diyebiliriz. Yani benim görüşüm olarak. Çünkü baktığımızda birçok şu anda dünya gündeminde girişimcilik çok fazla ön plana çıkıyor ama yanlış girişimcilik, kendini tanımadan sistemdeki açığı ve o eksikliklerin neyden kaynaklandığını tam bir süzgeçten geçirmeden hareket edilen, yapılan, başlanan hamleler olumsuz sonuçlanıyor. Birçok noktada bu şekilde ilerliyor. Bizi değerlendirecek olursak bu noktada biz teknolojiye adanmış, teknolojinin insanların yaşam standartlarını arttırabilmek için kullanmaya kendini adamış öğrencilerdik aslında. Bu anlamda bunun ilerleyebilmesi için Hyperloop teknolojisini gündeme alırsak, ulaşım teknolojilerinde dünyayı bir nebze olsun ileriye götürmek tabii ki de yaşam standartlarını arttıracak. Diyelim ki şöyle ele alabiliriz konuyu ulaşımda. Şimdi insanın yaşam standartlarını arttırabilmesinden bahsettim. İnsanın yaşam standartlarını arttırmak nasıl oluyor? Biz bu projeyi yaparken zaman kavramından çok bahsettik. Zaman kavramı neden önemli oldu? Bir sipariş veriyoruz. O siparişin gelmesi 3 gün sürüyor. Bazen Türkiye'de bile olsa 3 gün sürüyor. Yurt dışından bir sipariş almak zorunda kalıyoruz. Birçok firmayla etkileşime geçip uçak teknolojisi dünyada artık sıklıkla kullanılmaya başladığı için artık bir haftada yurt dışından bir ürün geliyor. Artık Hyperloop teknolojisi de uygulanmaya başlandığında Çin'den verdiğimiz sipariş bir haftada değil, sadece birkaç saat içerisinde Türkiye'de olmuş olacak. Bu bizim o yaşadığımız stresi o an bir hafta içerisinde gelecek mi, gelmeyecek mi, yetişebilecek miyiz gibi yaşanan süreçleri aslında ortadan kaldırma hamlesi oluyor. Aynı zamanda bu teknolojiye baktığımızda birçok alt disiplinde bir arada getirdiği için gelişim süreci olarak da örneğin haberleşme diyoruz. Haberleşmede evet bazı sistemler geliştiriyoruz ama bunun gelişimi burada kullanılması diğer teknolojik alanlarda da kullanılıyor. Mesela nasıl diyebilirim? Savunma sanayinde haberleşme işlemciler kullanılıyor. Bu işlemciler tüketici elektroniğinde de kullanılmaya başlıyor. Oradaki gelişen bir sistem, askeri alanda gelişen bir sistem tüketici elektroniğinde de kullanılmaya başlıyor. Ulaşım teknolojilerinde de kullanılmaya başlıyor. Diğer alanlarda da kullanılmaya başlıyor. Aslında bir yerdeki gelişme diğer tüm alanları etkiliyor. Bu da bilimin nasıl ki birbirine bağlıysa teknolojinin de birbirine tamamen bağlı ve ilişkili olduğunu gösteriyor.
Birbirinden ayrılaması evet. Yapı içerisinde. Sanat da böyledir aslında. Yani sanatı tek başına değerlendiremiyorsun. İşte resim aynı zamanda şiiri besleyen, şiir aynı zamanda müziği besleyen bir yapı olarak teknolojide de böyle bir kavram oluşabiliyor. Tabii bir takım bir olayı var. Yani burada takım kavramı var. Sizce takım nedir yani bu noktada? Takımın bu kavramdaki etken unsuru nedir? Ya fark etmez. Takım kaptanı olarak, takım yardımcısı olarak da.
Ya takım şöyle belli yolda arkadaşlarınızla beraber çıktığınız, belli bir şeyi hedeflediğiniz, belli bir mesafede yan yana durabileceğiniz arkadaşlarınızdır diyeyim ben öncelikle. Biz gene başta elektrik elektronik mühendisleri olarak hani Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi elektrik elektronik mühendisliği olarak yola çıkmıştık. 7-8 kişiydik başta ama daha sonrasında yani bu Hyperloop aracı sadece elektrik elektronik mühendislerinin yapabileceği bir araç değil, kompleks bir yapı. O yüzden mesela yanımızda yeni takım arkadaşları aldık. İşte makine mühendisliğinden, imalat mühendisliğinden, bilgisayar mühendisliğinden. Bu gibi çok çeşitli insanların olduğu ya da birlikte bir şeyi hedeflediğiniz, birlikte bir şeye emek verdiğiniz, belli bir yolda yürüdüğünüz kişiler. Ya bizim için takım, biz beraber mesela hani hocamız da bahsetmişti, arkadaşım da bahsetmişti başta. Ostim'de beraber uyuduk. Geceleri yattık mesela. Yarışma esnasında geceleri gene sabahlara kadar uyumadık.
Paylaşılabilir bir yapı içerisinde olabiliyorsak takım olabiliyoruz. Anlayışla. Bu da tabii başarıyı ölçüt hale getirebiliyor. Yani takım olamıyorsanız nihayetinde bir başarıya ulaşabilme noktasında da bir eksiklik, hatta en önemli bir faktör olarak karşımıza çıkabiliyor. Ki toplumsal olarak da bir arada yaşayamıyorsak zaten bir barış ve huzur kavramı olamıyor. Ki burada da bunun tatbikini takım olarak görüyoruz, değil mi hocam?
Yani, kesinlikle.
Tabii bu takım kavramları hep birbirini tamamlayan bir yapı oluyor ama tabii burada bir de rekabet oluşuyor. Bu rekabeti nasıl çözebiliyorsunuz? Yani şimdi işte ben daha iyi yapabilirim bunu ya da ben daha iyi yapabilirim kavramında bir takım kaptanı olarak bu süreci nasıl yönettiniz bu zamana kadar diyelim bunu.
İster istemez bu tür durumlar oluyor. Zaten projelerin bize en büyük tecrübesi de bu oldu. Gerçek bir proje etrafında toplanarak iş hayatında da elde edeceğimiz tecrübeleri şu andan kazanmış olduk aslında. Birçok bu tür olaylar yaşanmış olabilir daha iyi yapabileceğini ama biz o tür durumlarda bunu şansa bırakmayıp ya beraber yapılmasını istedik ya da ayrı ayrı iki farklı proje, ürün getirilmesini istedik. Örneğin mesela yazılımda çok farklı algoritmalar çıkabilir. Eğer ikisi farklı düşüncedeyse, haberleşme ekibimizden iki kişi farklı düşüncedeyse o zaman ikisine de istediği yazılımı çıkarttırıp denenmesine yönelik. Bu tür mesela konfigürasyonlardan bir tanesi bu şekilde oldu. Diğer alanlarda aslında takım ortak bir amaç etrafında, en önemli konu ortak bir amaç etrafında toplanmış ve bunun bilincinde olan insanların bir arada durmasıydı. Birisi eğer karşındakinin daha iyi olduğunu biliyorsa, bizim takımımız da bunu başardığı için aslında biz şu anda bu noktadayız. Ben takım kaptanı olduğum halde yönetimde eğer bu şekilde olmasını istiyorum dediğinde kimse bana karşı çıkmayacağını bildiğim halde ben karşımdaki arkadaşım benden daha iyi biliyorsa o konuyu, örneğin Buğra, sen o konuyu daha iyi biliyorsun, sen bu konuya hakimsin, senin devralmanı istiyorum. O da durumun farkında, o da özveriyle çalışıp benim ona yardım etmem gerekiyorsa, ki bizde de öyle oldu, yeri geldi ben takım kaptanı olarak pense, el aletleri, bunları taşıdım, gidip şehirden malzeme aradım. Ben malzeme ararken başka arkadaşım orada çalışıyordu çünkü o yapabilecek, o işi o yapabilecek o an. Ben bunun farkındaydım. Ona göre özveriyle çalıştık. Aslında bu bizi takım yapan da bu oldu. Başarıya götüren de, en net başarıya götüren de bizi bence bu oldu. Bu şekilde ilerledik. Sorunlar her takımda da, her kuruluşta da çıkar. Ufak tefek sorunlar çıktı ama biz olgun olarak davranıp bu tür sorunları da çözmeyi de bildik. Karşılıklı oturup konuşarak halletmeyi de bildik. Halledeceğimizi de düşünüyorum. Edindiğimiz tecrübelerle çok daha profesyonel bir şekilde önümüzdeki yılı devam ettireceğimizi de biliyorum. Buna da inancım tam.
Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Sayın dinleyicilerimiz, bu haftalık programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kıymetli misafirlerimizin bilgileriyle inşallah faydalı bir program geçmiştir. Cemil Ocaklı, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nden hocamız programımızdaydı. Aynı şekilde Teknoloji Fakültesi'nin Turkuaz takımından takım kaptanı Hasan Koska ve yardımcısı Mustafa Buğra Okurer. Tekrardan programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. İnşallah başarılarınıza ileride tekrardan şahitlik etmek isteriz.
Çok teşekkür ederiz. İnşallah.
Daim olsun başarınız. Hocam çok sizlere de teşekkür ederiz.
Çok teşekkürler, çok sağ olun.
Biz de teşekkür ederiz. Haftaya tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Ben Adem Yeşil, teknik yapımda da Aslı Yıkılmaz ile birlikte bu programı sizlere ulaştırmış bulunmaktayız. Teşekkür ederiz. Haftaya tekrardan görüşmek üzere.
İcat Çıkarma.